şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende Tage.
Нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali, hafta içi her gün saat 20'de radyonuzda.
Merhaba değerli dinleyiciler, ben Ali Topuz. Bir Dünya Hali programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin Suriye'de yaptığı Şafrat operasyonunun peşinden tartışmalar devam ediyor. Suriye, Türkiye'yi Birleşmiş Milletler'e şikayet etti, izinsiz topraklarına müdahalede bulunduğu gerekçesiyle. Ayrıca Türkiye'nin PYD ile işbirliği yaptığı iddiaları da Ankara tarafından yalanlandı. Kürt kaynaklarsa sadece PYD ile işbirliği yapmakla kalmadı, IŞİD'le de bir anlaşma yaparak bu operasyonu gerçekleştirdiğini Türkiye'nin iddia ediyorlar. Öte yandan Orta Doğu'da IŞİD'e karşı Aid Donat programının Amerika'ya ait uygulanabilmesi için gerekli anlaşmalar ve hazırlıklar da Amerika tarafından yapılmaya devam ediliyor. Yine Suriye kaynaklarında bir Fransız heyetinin Şam'da olduğuna dair bir bilgi var. 2 senatör ve 2 milletvekili bulunduğu belirtiliyor. Fransa-Suriye Dostluk Grubu Başkanı haberde Baft'ın Hollanda yakın bir isim olduğu dile getiriliyor. 2011'den beri Fransızların Suriye'ye ilk ziyareti, Fransa'nın Suriye karşıtı politikaların düzeltilmesi için Suriyeli yetkililerle görüşecek iddiaları var. Fransız hükümeti ise heyetin Suriye ziyareti için resmi bir ziyaret değil, Fransız hükümetini bağlamaz ve hükümetten herhangi bir mesaj ya da mektup iletilmesi söz konusu değil açıklamasının yapıldığı belirtiliyor. 2013'te Fransız istihbaratçılar cihatçılarla ilgili görüşmek üzere Şam'ı ziyaret etmişti hatırlatması da var Suriye kaynaklarından çıkan haberlere göre. Yine bölgede Mısır'da önde gelen son muhaliflerin blog yazarı Ala Abdülfettah gösteri hakkı kanunu ihlal etme suçlamasıyla 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Değerli dinleyiciler, biz programımızın ikinci bölümünde 21. yüzyıl Türkiye Enstitüsü uzmanlarından Amerika Araştırmaları Masası Başkanı Özdemir Akbal ile Aid Donat hazırlığının Amerikalıların başkanlığındaki uluslararası koalisyonun Türkiye'nin de içinde bulunduğu Aid Donat projesinin uygulanmasına yönelik gelişmeleri konuşup ele alacağız. Bu Fransız heyetin Suriye'ye gidişine ilişkin bilgileri de değerlendireceğiz. Rusya'dan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna ile topyekün bir savaşa girmelerinin olası olmadığını söyledi. Rus televizyonuna röportaj verdi Putin. Böyle bir kıyamet senaryosu pek mümkün değil ve hiçbir zaman olacağını zannetmiyorum dedi. Rus lider 12 Şubat'ta Minsk'te imzalanan ateşkes anlaşmasının Ukrayna'nın doğusunda istikrarı sağlamanın en iyi yolu olduğunu söyledi. Putin Minsk anlaşmasının uygulanması konusunda Avrupa'nın da en az Rusya kadar istekli olduğunu düşünüyorum. Avrupa'nın kıyısında silahlı çatışma yaşanması kimseye yarar getirmez dedi. Rusya'nın Batı ile savaşacağı endişesini paylaşan kesimlere yönelik resmi bir açıklama niteliğinde Putin'in dile getirdiği bu sözler. Minsk anlaşması tarafında ağır silahların geri çekilmesini öngören maddesi de hayata geçiriliyor. Donetsk ve Lugansk'ta AGİT denetiminde tahliye süreci başladı. Donetsk Savunma Bakanlığı yetkisi Eduardo Bosiri'nin açıklamasına göre Debaltsevo, Gorlovka, Donetsk ve Telmanovo kentlerinde yaklaşık 100 füze sistemi cephe hattının gerisine çekilecek. Minsk anlaşmasına göre çatışmanın tarafları tüm ağır silahları 2 hafta içerisinde geri çekmekle yükümlü. Ancak Ukrayna'nın doğusunda daha geniş çaplı bir savaş endişesi olduğu da dile getirilmeli. Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Alexander Zaharchenko, ABD'nin Kiev yönetimine şimdiden silah sevk etmeye başladığını iddia etti. Zaharchenko, Kiev'de hiç kimse barış için hazırlık yapmıyor, Minsk mutabakatları her türlü yöntem kullanılarak ihlal ediliyor denildi. Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis Moskova ziyaretine hazırlanıyor. Rum lider Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşecek. AB ve Rusya ilişkilerinin gerimli bir dönemde yaşanırken gerçekleşecek bu ziyaretin hayli önemli olduğu belirtiliyor. Masada neler var neler yok bu ziyaret gerçekleştikten sonra gelen bilgileri elbette sizlere aktaracağız. Son haberimiz bir Mossad sızıntısıyla ilgili. İran yönetimi nükleer silah peşinde değil. İsrail İstihbarat Servisi Mossad'a ait olduğu iddia edilen gizli bir yazışma ortaya çıktı. İsrail Başbakanı Netanyahu 2012'de İran nükleer silah yapmak üzere demişti. Ancak bu yazışmaya göre İsrail istihbaratı İran'ın nükleer silah yapma peşinde olmadığını belirlemiş. Buna yönelik bir bilgi de şu anda sızmış durumda. Değerli dinleyiciler, programımızın bu bölümünün sonuna geldik. Programımızın ikinci bölümünde Özdemir Akbal'la Suriye ve Irak'ta uygulanacak olan Aid Donat projesinin, Amerikan Başkanlığındaki projenin özelliklerini, geldiği noktayı konuşacağız. Değerli dinleyiciler, programımızın ikinci bölümüne geldik. İlk bölümde de belirttiğim gibi biraz Suriye ve Irak etrafında ve Orta Doğu'da dolaşacağız. Özellikle Amerikalıların başını çektiği, Türkiye'nin de desteklediği Eğit Donat projesiyle ilgili bunun geldiği yeri. Çünkü bununla ilgili hayli diplomatik hareketlik arka planda sessiz sedasız da olsa yaşandı. Hem Suriye hem Irak çerçevesinde Mısır'da, Arabistan'da toplantılar oldu. Bilinen bilinmeyen birçok görüşme ve belirli bir aşamaya geldi. Hem bunu konuşacağız. Bu Eğit Donat'ın şu anda neyi hedeflediği, neyi kapsadığı, ne işe yarayacağını, daha önceki muhalifleri silahlandırma ya da benzeri durumlardan farkının ne olduğunu, Suriye meselesi başlangıcında gördüğümüz türden. Bir de bilgi aktaralım, bunu da hocamıza soracağız. 21. yüzyıl Türkiye Enstitüsü'nün Amerika Araştırmaları Masası Başkanı Özdemir Akbal hocamız, konuğumuz. Şam kaynaklı, diğer ajanslara yansımamış son derece önemli bir haber var. Breakingnews.sy'de yer alan, yarı resmi bir yayındır bu. Kırık dökük bilgiler çerçevesinde bir Fransız heyeti Şam'da, iki senatör ve iki milletvekili bulunuyor. Bunlar halen görevde olan kişiler. Fransız kaynakları bunun bir resmi ziyaret olmadığını, Suriye ile bir temas anlamına gelmediğini, hükümetten bir mesaj götürülmediğini, Fransa icrasından, başkanından, cumhurbaşkanından ya da hükümetten bir mesaj götürülmediğini özellikle vurguluyorlar bununla ilgili. Suriye kaynakları henüz çok fazla bilgi vermiyor. Ancak 2011'den bu yana Fransa ile Suriye arasında bu türden temaslar hiç olmamıştı. Elçiliğini geri çekip, hatta Fransa Batı grubunun Türkiye ile birlikte en şahin ülkelerinden biriydi Suriye konusunda, ama bir temas var. Bu temasın ne anlama geldiğini de soracağız. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk efendim. Yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum hocam. Bu Fransız heyetinin ziyaretinden mi başlayalım? Bu Eğit Donat meselesinden mi başlayalım? Burada hem şu anda geldiği hali Eğit Donat'ın ben merak ediyorum. Hem de aklımda şöyle bir soru var. Aslında Suriye'deki kalkışma başladığı dönem içerisinde de ismi bu değildi ama benzer şeyler yapıldı. Bir takım gruplar eğitildi, donatıldı. Silahlı bir şekilde sahaya sürüldüler ve malum Batı'nın da memnun olmadığı felaket manzarası çıktı ortaya. Şimdi değişen nedir? Sanıyorum IŞİD'le ilgili bir yanı da var bunun. Fransa meselesi isterseniz ikinci olarak konuşalım. Buyurun hocam.
Pekala. Aslında IŞİD'le ilgili bir yanı olmaktan ziyade konu tam manasıyla IŞİD'i ilgilendiren bir konu. Zira her ne kadar Türkiye'deki basına haber olarak hem Esad rejimi ya da son dönem moda tabiriyle onların kullandığı jargonla söyleyeyim Esad rejimiyle mücadele hem de IŞİD'le mücadele olarak yansıtılmış olsa da 19 Şubat'ta Jen Psaki'nin, Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsüdür kendisi, yaptığı açıklamada Esad rejiminin şu anda öncelikli bir hedef olmadığı zaten belirtildi ki ayrıca Haziran 2014'ten beri yani IŞİD'in yükselişe geçtiği dönemden beri Amerikalı yetkililer başta Amerikan Başkanı ve Dışişleri Bakanı olmak üzere önceliklerinin IŞİD'le mücadele ve IŞİD'i ortadan kaldırma, en kötü ihtimalle de önleme olduğunu açık açık ifade ediyorlar. Dolayısıyla Türk kamuoyuna hem Esad'la hem IŞİD'le mücadele olarak anlatılan bu mesele en azından Amerika Birleşik Devletleri tarafından IŞİD'le mücadele olarak anlaşılıyor. Şimdi burada şöyle bir durum söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye nezdindeki büyükelçisi John Bass ile Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Sinirlioğlu arasında yapılan bir mutabakata istinaden Amerika Birleşik Devletleri'nin uygun gördüğü koşullar çerçevesinde, ki yine Jen Psaki'nin yaptığı basın açıklamasında verilen rakamlara göre yaklaşık 400 Amerikan askeri personelinin de bu Eğit Donat projesi içerisinde yer alacağı söyleniyor, ifade ediliyor. Bu koşullar çerçevesinde IŞİD'le mücadele etmek üzere, tekrar altını çizerek söylüyorum, IŞİD'le mücadele etmek üzere muhtemelen de Türk topraklarında, hatta zaman zaman çeşitli il isimleri de anılıyor ama proje henüz bir somut boyuta erişmediği için bunu söylemek çok doğru değil diye düşünüyorum ben. Türk toprakları içerisinde bir bölgede seçilen ılımlı muhalifler, bu da ayrı bir tartışma konusu Suriye siyasetine yönelik olarak, seçilen ılımlı muhaliflerin eğitip donatılarak tabakatnamedeki adıyla IŞİD'le mücadele etmek için gönderilmesi söz konusu. Ama şimdi hangi muhalifler ılımlı, hangileri değil? Bu ciddi bir tartışma konusu Suriye'de. Ayrıca bu muhaliflerden hangilerini nerede nasıl eğiteceksiniz? Ve bu Eğit Donat projesi nasıl başarıya ulaşacak? Bunlar hep muamma içeren yaklaşımlar, tartışmalar. Ayrıca daha önce siz farkı nedir diye ilettiniz bana soru olarak. Farkı şu, daha önce Amerika Birleşik Devletleri IŞİD meselesi ön planda olmadığı için merkezine Esad'ın devrilmesini alıyordu. Fakat şu anda asıl önemli fark IŞİD meselesi ve IŞİD'in biraz önce söylediğim gibi engellenmesi daha iyi bir sonuçsa ortadan kaldırılması. Bu noktada Amerika Birleşik Devletleri'nin Esad'ı bir ikinci plana, yani devirme manasında ikinci plana attığını görmek mümkün. Önceki projelerden, yani önce daha önce de yapıldı, bu Ürdün'de de gerçekleştiği açık kaynaklarda yer alıyor. Önceki projelerden farkı, seçilen muhalefet unsurlarının, ılımlı muhalefet unsurlarının Esad'dan ziyade IŞİD unsurlarını hedef alacağı yönünde.
Evet. Şimdi bu batılı haber kaynaklarında New York Times, Washington Post gibi Beyaz Saray'dan, Pentagon'dan haber alma kabiliyeti yüksek ve uluslararası nitelik taşıyan artık Amerikan medyası dahil olmak üzere Suriye'de bir Esad'ı devirme değil, Esad'la işbirliği ihtiyacının bile bulunduğuna dair bazıları teklif niteliğinde, bazıları da analitik nitelikte bilgiler vardı. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi de IŞİD'i temizlemek için sahada faal destek ihtiyacı. Irak'ta bu hem Irak merkezi hükümeti hem Irak'ın kuzeyindeki Kürdistan bölgesel yönetiminin silahlı güçleriyle bu destek sağlanabiliyor. Suriye'de Rojava denilen bölge dışında bu türden bir bölgeyi kuvvetli şekilde elinde tutan sadece merkezi hükümet, yani Şam rejimi var. Tamamına hakim olmasa bile. Yine batıda özellikle Charlie Hebdo saldırısından sonra Esad'dan çok cihatçı grupların hedef alınması gerektiği Avrupa kamuoylarının Fransa'da, Almanya'da, Britanya'da fikri ve duygusu olarak öne çıktı. Bu çerçevede sanıyorum Fransız bir parlamenter grubun 4 kişilik parlamenter ve senatörlerden 4 kişilik 2 parlamenter ve 2 senatörün içinde aldığı grubun Şam'da bulunmasının bu tür analizlerin aynı zamanda politik karar ya da iradeye dönüşme ihtimalini işaret eden bir yanı var gibi geliyor bana, ama biz medyacılar sizin görebildiğiniz birçok şeyi göremeyip hızlı hareket edebiliyoruz. Yanılıyor muyuz?
Şimdi benim şahsi değerlendirmem şu, tabii ben Avrupa Birliği çalışmaları yapan veya Avrupa Birliği uzmanı olan birisi değilim, ancak bu noktada Amerika'nın etrafında ve Amerika'nın hedeflerine matuf olarak oluşan koalisyonun bir parçasıdır Fransa. O noktadan incelemek gerekirse eğer Fransa da Amerika Birleşik Devletleri gibi, parantez içinde aynı zamanda Fransa'nın Suriye topraklarında tarihi de bir geçmişi vardır. Türk topraklarının işgal edilmesi döneminden itibaren. Bu noktadan baktığımız zaman Fransa'nın Suriye'ye sessiz kalma gibi bir ihtimali olmadığı gibi Amerika Birleşik Devletleri ile özellikle IŞİD öncesi dönemde Esad'ın devrilmesi noktasında hemfikir olduğunu görüyoruz. Fakat Charlie Hebdo saldırısı burada bir kırılma noktası olarak değerlendirilebilir. Şunu şahsi kanaatim olarak dile getirmek isterim mikrofonlarınız aracılığıyla. Yani Peygamber Efendimiz'in yüzünün resmedilmesi Müslümanlar açısından kabul edilebilir bir şey değil tabii. Ama bunun karşılığı da böyle bir saldırı olmamalı. Bunun farklı mahfillerde, farklı ortamlarda tartışılması gereken bir durum söz konusu olmalı burada. Bu özellikle bölgeden gelen cihatçı unsurların, şahısların gerçekleştirmesi dolayısıyla Avrupa güvenliği olarak da algılanmaya başlandı ve Esad gittiği takdirde orada ortaya çıkacak, durağan olmayan, kontrol altına alınamayacak gruplar açısından yönetimin ele geçirilmesi ciddi bir problem olarak algılanmaya başlandı. Ve sizin de belirttiğiniz gibi Amerika'nın saygın basın unsurları içerisinde de bu iş bu şekilde ifade ediliyordu zaten. Zira IŞİD meselesiyle beraber İran'ın IŞİD'le hem Irak topraklarında hem Suriye topraklarında mücadele etmeye başlaması batılı güçler içinde IŞİD'e karşı önemli bir ortak olarak İran'ın görülmesine de sebep oldu. Yani İran'ın görülmesi demek zaten ortak olarak aynı zamanda Esad rejiminin de görülmesi demek ortak olarak. Ve şunu da ayrıca bir genel geçer kural olarak ortaya koymak gerekir ki bu IŞİD bir terör örgütüdür ve terörle mücadele etmek istiyorsanız güçlü bir devlet yapısına ihtiyacınız vardır, muhatap alabileceğiniz. Bunu sizin mikrofonlarınız vasıtasıyla da defalarca dile getirme şansını elde ettim. Tekrar söylüyorum, şu anda Suriye topraklarında yine de ve her şeye rağmen en güçlü olarak görülebilecek yapılanma tabii ki Esad yönetimidir. Dolayısıyla da Amerika ve batılı ortakları, başta Fransa olmak üzere, Esad'ı ciddi bir alternatif olarak görmeye başladılar.
Evet, bu henüz niteliğini, özelliğini ve çerçevesini, hatta sayısını bile çok iyi bilmediğimiz Fransa'dan giden heyetin bu yönde bir işaret değeri var. Doğru mu anlıyorum hocam?
Doğrudur, doğrudur. Çünkü bu vakte kadar Fransızlar hem kimyasal silahların kullanımı bakımından hem öncesinde Esad'ın tırnak içinde antidemokratik faaliyetleri dolayısıyla gitmesi gerektiğini, bildiğimiz klasik Türk gündeminde de kamuoyunda da sıkça rastladığımız halkına karşı zulmeden vesaire gibi argümanlarla ortaya koyuyorlardı. Ama bütün bunları söylerken bir anda, ki bu kaynaklarınız tarafından da doğrulanmış bildiğim kadarıyla, bir parlamenter grubunun, hali hazırda vazifede bulunan bir parlamenter parlamenter grubunun Suriye'ye gitmesi aslında bir başka deyişle Fransa'nın Suriye hükümetini de bir şekilde kale alması, muhatap olarak görmesi de mi?
Evet. Değerli dinleyiciler, konuğumuz 21. yüzyıl Türkiye Enstitüsü uzmanlarından Amerika Araştırmaları Masası'nın başkanı Özdemir Akbal hocamız idi. Eğit Donatı ve Suriye'yi konuşmaya çalıştık elimizdeki kısa süre çerçevesinde. Katılımınız, yorum ve görüşleriniz için çok teşekkür ediyorum Özdemir hocam.
Nazik davetiniz için ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Değerli dinleyiciler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
Şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende
нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali hafta içi her gün saat 20'de radyonuzda.